Ayrım 5. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 54. Kadının cinsel yönden istismarı. İnsanlık tarihi boyunca en çok istismar edilen nedir diye sorarsınız bana hemen, kadın diye cevap veririm. İslamiyet ve ondan önceki hak dinler hariç her devirde kadın devamlı sömürü vasıtası olmuş. İnsan yerine bile konulmamış. Herhangi bir ev eşyasından farkı olmamış kadının. Mesela Roma kanunlarında köle olarak kabul edilirdi. Vatandaşlık hakkından mahrumdu. Ona herhangi bir ev eşyası gibi bakılırdı. Ev eşyası gibi alınıp satılırdı kadın. Budizm inancında kocası ölen kadının yaşama hakkı yoktu. Son zamanlara kadar ölen kocasıyla beraber cayır cayır yakılırdı. Şimdi gelelim günümüze. Çoklarının zannettiği gibi kadın bugün de kölelikten kurtulamamıştır. Hatta eski devirlerden daha çok istismar edilmektedir. Daha çok köleleştirilmiştir. Görünüşte kendilerine eşya oldukları söylenmese de eşya kadar bile önem verilmemektedir. Bunları yapanlar da daha çok kadın hakları savunucuları. Kadın hakları, kadına özgürlük gibi sloganlarla kadınlar aldatılmakta, daha çok sömürülmektedir. Bu sömürme çok iyi kamufle edildiği için kadınlar farkında değil. Kadın vitrin malzemesi. Yıllardır kadın, kadına özgürlük adı altında sanayide, ticarette, reklamda, siyasette vitrin malzemesi olarak kullanılmakta, sözde kadın hakları savunucuların, feministlerin sesi çıkmamakta. İşlerini güçlerini bırakmışlar, evinde çoluk çocuğu ile huzur içinde oturan kadınları nasıl sokağa dökeriz, nasıl kendimize benzetiriz, bunun hesabını yapmaktalar. Bunun mücadelesini vermekteler. Tabii bunu yaparken de birilerinin kendilerini kullandığından, siyasi ticari faaliyetlerine alet ettiğinden haberleri yok. Veyahut da bilerek bu oyunda yer almaktadırlar. Televizyonlardaki reklamlara bakın. Reklama yapılan mal ikinci planda. Kadın hep ön planda. Reklamda mal değil, kadının orası burası gösteriliyor. Kadın unsuru olmayan reklam neredeyse yok gibi. Hiçbir kadın hakkı savunucusu çıkıp bunu kınamıyor, protesto etmiyor. Aksine bu tür istismarlara karşı çıkanları kınıyor. Bunları çağ dışılık ile suçluyorlar. Demek ki kadının çağdaş olabilmesi için sömürülmesi, istismar edilmesi, onun bunun elinde oyuncak ve sermaye olması gerekiyor. Çok şükür bu kepazeliklere bir tepki gösteren çıktı. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü söz konusu istismarı RTÜK'e şikayet etti. Bir ürünün tanıtımından ziyade kadın bedeninin ön planda tutulduğu ve kadının cinsel kimliğinin bir araç olarak sergilendiği gerekçesiyle. Kadın cinsel obje. Bir devlet kurumunun kadına sahip çıkması güzel bir şey. Gönül isterdi ki önce kadın hakları savunucuları sahip çıkıp tepki göstersin. Şikayet gerekçesi şöyle devam ediyordu. Kadınların cinsel obje olarak medyada yer alması, toplumda var olan ayrımcı eğilimleri pekiştirmekte ve kadının birey olarak kimliğini tahrip etmektedir. Bu duruma en son örnek ise bir cep telefonu reklamında yaşanmaktadır. Söz konusu reklamda bir ürünün tanıtımından ziyade kadın bedeni ön planda tutulmakta ve kadının cinsel kimliği bir araç olarak sergilenmektedir. Kadınlara yalnızca bedenleri aracılığıyla kimlik kazandırılması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yoğun bir biçimde sürdürülen kurumsal gönüllü ve bireysel çalışmalara sekte vurmaktadır. Böylece kadının cinsel kimliğinin araç olarak kullanıldığı devletin resmi kuruluşunca da açıkça ifade edilmektedir. Sözde kadın hakları savunucuları bu tepkiye de karşı çıktı. Bunu kadın haklarına aykırı buldu. İnsan merak ediyor, bunlar kadın hakları deyince ne anlıyorlar? Her türlü ahlaksızlığı, kadının bedenini ortaya koyarak para kazanmasını, daha doğrusu kazandırmasını kadınların özgürlüğü olarak mı algılıyorlar, yoksa vücutlarımız bize aittir, onu dilediğimiz şekilde kullanırız şeklinde mi anlıyorlar? Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nü bu faydalı tepkisi için tebrik ediyorum. RTÜK inşallah bunu ciddiye alır da bu ve benzeri reklamlarla kadınların istismarına engel olur. Bunu kadın hakları savunucularına örnek olmasını istiyorum. Tabii ki davalarını samimi hisseler. Olimpiyatlarda fahişe bulundurma kuralı. Olimpiyatların olmazsa olmaz bir kuralı varmış. Olimpiyat kurallarına göre olimpiyatların yapılacağı şehirlerde gelenleri mutlu edecek sayıda fahişe bulunması gerekiyormuş. Habertürk 27.05.2004. Bu yüzden Atina Belediyesi 2004 yılında sıkıntılı günler geçirmişti. Belediye yetkilileri 50 ila 100 kişi olsa kolay diyor. Fakat geleceklerin sayısı Atina nüfusunun %5'ini bulunca iş zorlaşıyor. Tabii ki Atina kendi iç kaynaklarını kullanarak bu işin altından kalkamıyor. Bunun için Atina'nın kadın belediye başkanı Dora Bakoyannis 2004 yılının olimpiyatları için çok telaşlanmış. Oyunlara aylar kaldığı için de çaresiz kalıp Türkiye ve diğer komşu ülkelere haber yollayarak yardım talep etmişti. Duruma el atmalarını ve fahişe açığını kapatmalarını istemişti. Başkanın başı derde girmişti. Bu arada başka bir iç problem baş göstermiş Atina'da. Problem Yunan Fahişeler Hareketi'nin KG Bayan Başkanı Dimitra Kanellopulo tarafından şöyle açıklanmıştı. Yeni açılacak genevlerin okul, kütüphane ve kilise gibi kamusal hizmet mekanlarının 200 metre yakınına açılmasını yasak olmasından dolayı bu karar kayıt dışı fuhuşu artıracak ve haksız rekabete yol açacak. Olan Yunanlı fahişeler olacak. Fiyat indirmek zorunda kalacağız, diyordu başkan. Onun telaşı da fahişelik fiyatlarının aşağıya çekilmiş olmasından. Bugüne kadar ben zannederim ki olimpiyat oyunlarında sadece spor yapılır. Organizasyonun gayesi bu. Demek ki binlerce kişiye yarı açık genelevi sunma görevi de varmış. Aileyi, ahlaki değerleri yok etme gibi bir vazifesi de varmış. Bu ve bunun gibi organizasyonlar insanoğlunun maneviyattan, dinin kontrolünden çıktığında neler yapabileceğini göstermesi bakımından çok ibretli. İşin tuhafı bütün bunları özgürlük ve medeniyet adına yapmaları. Bir taraftan kadın haklarından bahsederlerken diğer taraftan kadını seks kölesi yapmaları. İnsanı insan yapan, hayvanlardan ayırt eden hayayı, ahlakı yok ediyorlar. Bunu da insanlara iyilik olarak sunuyorlar. İşin garibi, bu tür istismarlara hiçbir kadın hakları savunucu derneğinden tepki gelmemesi. Demek ki olup bitenden onlar da memnun. Onlar hayvan gibidirler. Hristiyanlar ellerindeki tahrif edilmiş İncil'de bile geçen Lut kavminin fuhuştan dolayı başlarına gelenlerle Pompei halkının başına gelenlerden ibret almıyorlar. İnsan diyecek bir şey bulamıyor. Zaten Cenab-ı Hak böylelerinin yerini bildirmiş, bize diyecek bir şey bırakmamış. Ayet-i kerimede şöyle bildiriliyor. Onlar hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha aşağıdırlar. Furkan 44. Aslında bunların Hristiyanlığa falan da inandığı yok. Para ve şehvet tapınakları olmuş. Peygamber Efendimiz de ahir zamanda fuhuşun, zinanın çok yayılacağını, sokaklarda, caddelerde aleni olacağını haber veriyor. Hatta yoldan geçenlerin yolun kenarına çekilin de yürümemize mani olmayın diyeceği bildiriliyor. Artık hızlı bir şekilde o günlere gittiğimiz anlaşılıyor. Ahlaksızlık Batı medeniyetinin bir parçası. Batı'nın Hristiyan aleminin ahlaksızlığı sadece bu olimpiyat oyunlarıyla sınırlı değil tabii ki. Her türlü kültürel, sportif faaliyetlerde bu tür ahlaksızlık organizasyonun bir parçası haline gelmiş. Kültürel, sportif, ticari. Her yerde kadın istismarı var. Ahlaksızlık, fuhuş, her türlü sapıklık Batı medeniyetinin bir parçası haline geldi. Gittikleri her yere de bu ahlaksızlığı götürüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi. İnsan kendinde olandan verir. Mesela Balkanlara girdikten sonra fuhuş dev boyutlara ulaştı. Artık 11 yaşındaki kız çocukları bile fuhuş ağının içinde. Fuhuşa talep ise Birleşmiş Milletler ve NATO'nun Kosova'da görev yapan 40 bin kişilik uluslararası barış gücünden geliyor. Sözde halkın özgürlüğü için gidenler onları fuhuşun kölesi yapıyorlar. Fuhuş çeteleri. Uluslararası Af Örgütü raporuna göre yüzlerce kadın bölgede fuhuşu örgütleyen çeteler tarafından oradan oraya götürülüyor ve esir muamelesi görüyorlar. Af Örgütü, Kosova'daki uluslararası güçleri bu kadınların insan haklarını korumamakla ve birçok olayda bizzat fuhuşun içinde yer almakla suçluyor. Doğu Avrupa ülkelerinden her yıl 120 bin dolayında kadın fuhuş için Batı Avrupa ülkelerine getiriliyor. AB tarafından yapılan bir araştırmaya göre Doğu Avrupa ülkelerinden getirilen yaklaşık 500 bin kadını fuhuşa zorlayan şebekelerin toplam geliri her yıl yaklaşık 15 milyar avroyu buluyor. Almanya'da bulunan yaklaşık 200 bin yabancı hayat kadının çoğu Rusya, Litvanya, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan'dan getiriliyor. Araştırmada fuhuşa zorlanan kadınların çoğunun ölümle tehdit edildiği, tecavüze uğradığı ve sürekli baskı altında tutulduğu, fahişelik yapan her iki yabancı kadından birinin kandırılarak bir Batı Avrupa ülkesine getirildiği ifade edildi. Irak'a gidenlerin de yerli halka yaptıkları baskıları, genç kızlara, kadınlara olan tecavüzleri her gün gazetelerden okuyoruz. Afganistan'a gittiklerinin haftasında ilk yaptıkları işlerden biri de güzellik salonları açmak oldu. Maksatları güzellik salonu adı altında randevu evi açmak tabii ki. Avrupa'da aile hayatı artık bitti. Cinsi hayattaki sapıklık hayvanlarda bile yok. Yapılan araştırmaya göre Hollanda'da birlikte yaşayan çiftlerin yaklaşık yarısının partnerleriyle akit yaparak aynı evde oturdukları tespit edildi. Bu oran çiftlerin yaş grubu yükseldikçe daha da artış gösteriyor. Merkezi İstatistik Bürosu'nca yapılan kayıt taramasına göre evlenmeden birlikte yaşayan eşlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Büroya göre gençler arasında birlikte yaşam oranı daha ileri yaş gruplarından yüksek olmasına karşı bu grup içerisinde eşiyle birliktelik belge imzalayanların oranı oldukça düşük bir düzeyde kalıyor. Gençlerin evlenmemekle aile hayatının yok edilmesi için ellerinden geleni yaptıkları gibi şimdi de zar zor devam ettirilen az sayıdaki evlilikleri yıkmak için yeni bir oyun sergileniyor. Almanya'da başlatılan 10 günlük misafir uygulamasına göre bir ailenin kadını başka bir aileye 10 gününe misafir gidiyor. Ailenin kadını da karşı aileye gidiyor. Bu şekilde giden kadınlar 10 günlük süre zarfında gittikleri evdeki çocuklara annelik, babalarına da eşlik yapıyorlar. Bu oyunu en iyi şekilde oynayan, gittikleri evde en iyi şekilde uyum sağlayan kadınlara da yarışmalarla ödül veriliyor. Bu fuhşun girmediği az sayıdaki aileyi de pisliğe bulaştırmaktır. Bu rezaletler şeytanın bile aklına gelmez. Bunlar şeytana bile parmak ısırtıyorlar. İşte aradaki fark. Osmanlı Balkanlarda, Orta Doğu'da asırlarca hüküm sürdü. Hiçbir Türk askerinin bırakın tecavüzü, kadına kıza yan göze bile bakmadığını kendi tarihçileri söylüyor. İşte aradaki fark. Onların gayeleri gittikleri yerleri maddi manevi sömürmek. Osmanlı ise almak için değil, vermek için gidiyordu. Kendi isteğiyle Müslüman olanlara dünya ve ahiret saadeti sunuyor. Müslüman olmayanlara da dünya rahatlığı. Osmanlı ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim, herkesi önce insan olarak görüyor. Bir insana nasıl muamele yapılacaksa öyle davranıyordu. Gittiği ülkedeki insanın malını, canını, namusunu korumak için onun birinci vazifesiydi. Çünkü mensubu olduğu İslamiyet böyle emrediyordu. İnsanı insan yapan hak dindir. Bu yoksa insan azgınlaşır, canavarlaşır. Yapamayacağı bir şey olmaz. Vahşi hayvanların yaptığı bunların yaptıklarının yanında çok hafif kalır. Sözde medeni insanların özgürlük, insan hakları adına yaptıkları vahşetleri her gün ibretle seyrediyoruz. Herhalde hayvanlar böyle insan olmaktansa hayvan olarak yaratıldıklarına şükrediyorlardır. Birlikte yaşama rezaleti. Kadın ve aile üzerine çok durmak lazım çünkü gerçekten aile zor durumda. Aileyi yıkmak için ne gerekiyorsa yapılıyor. Bir milleti yıkmada aile, özellikle de kadın, son kale. Aile tamamen yıkıldığı takdirde insanlar insan olmaktan çıkar. Bunun için aileyi çok titiz bir şekilde korumak ve kollamak zorundayız. Aileyi sarsacak, aile bağlarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak bir insanlık görevidir. Aileyle uğraşmak insanın kendi bindiği dalı kesmesi demektir. Eskiden buna çok dikkat edilirdi. Mesela evlenmeden önce birlikte yaşama rezaleti yok denecek kadar azdı. Bu şekilde yaşayanlar da bunu söylemekten çekinirlerdi. Çünkü toplumun genel ahlakına aykırıydı bu tür beraberlikler. Şimdi o kadar normal hale geldi ki bütün kanallarda kim kiminle birlikte yaşıyor o konuşuluyor. Magazin haberlerinin çoğunu bu tür haberler teşkil ediyor. Programlarda utanmadan 6 yıldır birlikteyiz, ileride evlenmeyi düşünüyoruz diyebiliyorlar. Aile yıkmada da kadın kullanılıyor. Bunlar hep aileyi yıkmanın, yok etmenin sinsi planlarıdır. Toplumu tahrip eden en önemli şey anormal şeylerin normal şey gibi algılanmasıdır. Batı yıllardır yaptığı bu tahribatın cezasını şimdi çekmektedir. Mesela Amerika'da 70'li yıllara göre boşanma 3 misli arttı. Evlilik dışı doğum oranı 1970'de %11 iken bugün bu rakam %35'e sıçradı. Ortada kalan çocuklara bakma işi de büyük oranda kadınların üzerine kalmaktadır. Bu yük 1970'li yıllarda %10 iken bugün %30'lara varmıştır. Görüldüğü gibi aile yıkım kampanyasından en büyük zararı kadın çekmektedir. Buna rağmen ne yazık ki aile yıkmada en çok kullanılan da yine kadındır. Batıyı bu hale basın getirmiştir. Bizde de yıllardır basın bu yıkım görevini bütün gücüyle yerine getirmektedir. Haberlerde, köşe yazılarında devamlı bu konu işlenmektedir. Sıradan bir kimse bir yanlış yapıyorsa bunun zararı daha çok kendinedir. Fakat bu kimse haklı yönlendirme, aydınlatma vazifesini üstlenmişse, bu yaptığı yanlışı da marif etmiş gibi programında köşesinde anlatıyorsa toplu katliama girer. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Bakın bayan bir yazarımız aile mefhumu ile alay edercesine yaptığı marifeti nasıl anlatıyor? Eşimle evlilik öncesi oturmuş bir takım kararlar almıştık. Hayatlarımızı birleştirecektik ama evlerimizi değil. Haftanın 4 günü o bana ait olacaktı, 3 günü kendisine. Sokaklarda uyuyamayacağı için de adresi kendi evi olacaktı. Özel durumlarda, acil durumlarda taraflar birbirlerinin yardımına koşacaklardı ama tabii ki saygı sınırları muhafaza edilecekti. Telefon etmeden, program öğrenmeden çat kapı gelmek yoktu. Ama birlikte olunduğunda da taraflar birbirlerine büsbütün uyumlu davranacaklardı. Anlaşma gereği 2 ayrı evde yaşamaya başladık. Kriz gelince işler değişti. Program önümüzde yeniden masaya oturduk. Ailede küçülme ve tasarruf imkanlarını görüştük. Evet, kriz ortamında 2 ev lükstü. Özgürlük uğruna bu kadar gereksiz harcamalı bir ilişkiyi sürdürmemiz şart değildi. Özenilen şeylere bakın. Bazen yazarımız yaptıklarının doğruluğunu İtalya'dan örnek vererek ispat etmeye de çalışıyor. İtalya'daki araştırmanın psikoterapistlerinden biri, özellikle kadınların tercih ettiği bu trendi yaşamak isteyenleri yargılamamak gerektiğini söylemiş. İnsanların özendiği şeylere bakın. Canlılar arasında sürekli aile hayatı sadece insanlara aittir. Ayrı ve özgürce yaşamak hayvanlara mahsustur. Bilim teknoloji ilerledikçe insanlar maalesef insanlıktan uzaklaşıyor. Bütün bunlar işin kolayına kaçmaktır aslında. Çünkü aile hayatında fedakarlık gerekir, özveri gerekir. Fakat kolayına kaçalım derken de kimse işi daha da zorlaştırdığının farkında değil. İnsanların toplu olarak aileler halinde yaşamaları medeniyetin esasıdır. İnsanların teknolojiyi ilmi bir yönde kullanacakları yerde tam tersi aileyi parçalama, İnsanları hayvanlaştırma yönünde kullanmaları ne garip değil mi? Sadece nefsini kendini düşünen insandan başka ne beklenir? Çünkü nefsin istediği her şey kendi zararınadır. Ne demişler? İnsanın kendine yaptığını cümle alem toplansa yapamaz. 40 bin kişi evleniyoruz, 30 bini ayrılıyor. Temel ciddi bir hastalığa yakalanır fakat çevresindekileri bir türlü buna inandıramaz. Hastalığı iyice ağırlaşıp ölümünün yaklaştığını hissedince mezar taşını hazırlatarak şöyle yazdırır. Hastayım, hastayım dedim, inanmadınız, gördünüz mü, ne oldu şimdi inandınız mı? Yıllardır yazıyoruz, batı bindiği dalı kesiyor bu gidişle Avrupa'da da aile mefhumu kalmayacak diye. Kendi yaptıkları son araştırmalarla Avrupa'da ailenin çöktüğünü şimdi kendileri söylüyorlar. Buna çareler arıyorlar. AB İstatistik Kurumu, Eurostat'ın verilerine göre AB ülkelerinde gençler arasında evlenme oranı giderek düşüyor. Güney Avrupa ülkelerinde evlenmeden birlikte yaşamayı tercih eden çiftlerin oranı %8 ile 15 olarak belirlenirken bu oran Kuzey Avrupa ülkelerinde %53 ile 70'e kadar yükseliyor. Evlilik dışı ilişkiler dünyayı tehdit ediyor. Veriler 1970 yılında AB ülkelerinde çocukların %6'sının evlilik dışı ilişkilerden doğduğunu, bu oranın günümüzde %30'a yaklaştığını gösterdi. İsveç'te çocukların %56'sı, Danimarka, Fransa, Finlandiya ve İngiltere'de %40'ı ve Belçika'da %20'si evlilik dışı dünyaya geliyor. Son 20 yılda evlilik dışı doğan çocuk oranının Yunanistan'da %1,5'tan %4,1'e, İtalya'da %4,3'ten %9,6'ya, İspanya'da %3,9'dan %10,7'ye yükseldiği belirlendi. AB ülkelerinin genelinde her 3 evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandı. Nikah sayısında sürekli düşüş olduğu belirtiliyor. Eurostat'ın verilerine göre AB ülkeleri genelinde boşanma oranları %50'yi geçti. AB üyeleri arasında en fazla boşanma görülen ülkelerin Belçika %50'den fazla, İsveç %50, Finlandiya %49, İngiltere %45 ve Danimarka %41 olduğu belirtiliyor. ABD boşanma oranının Avrupa'dan daha fazla olduğunu ortaya koyan Eurostat'ın rakamlarına göre evlenen her 2 Amerikalı çiftten biri boşanıyor. Belçika Ulusal İstatistik Enstitüsü İNES verilerine göre de Belçika'da evlenen 40 onda 400 çiftten 30 onda 600'ü boşandı. Son 5 yılda evlilik oranının %20'sinin azaldığını, boşanmaların %30 arttığını belirten İNES'in verileri, Belçika'da boşanma ile sonuçlanan evlilik oranının %60'a yaklaştığını gösterdi. Görüyorsunuz, 40 bin kişi evleniyor, 30 bini aynı sene ayrılıyor. Bunun başta sebebi özgürlük adına yapılan serbestlikler, rezaletler. Siz özgürlük adına erkek erkeğe evlenme dahil her türlü zinaya, her türlü sapık ilişkilere izin verirseniz bu neticeyi alırsınız. Her iki çocuktan biri evlilik dışı. İşte dinin dışlandığı, yok farz edildiği, her şeyin din dışı kurala göre tanzim edildiği Fransa'da ailenin işler acısı durumu. Fransa'da doğan her iki çocuktan birinin evlilik dışı ilişkilerin sonucu dünyaya geldiği ortaya çıktı. Le Monde gazetesinin Fransa Ulusal İstatistik ve Araştırma Kurumu verilerine dayanarak verdiği haberine göre Fransa'daki evliliklerin sayısında son 4 yılda %6'lık bir azalma meydana geldi. Son 35 yıl baz alındığında ise bu oran %40'ı buluyor. Son 40 yıl içinde dünyaya gelen evlilik dışı çocukların oranı da %6'dan %47'ye yükseldi. Evlenme yaşı da son 10 yıl içinde ortalama 3 yaş artarak erkeklerde 30'a, kadınlarda ise 25'e çıktı. 17-2-2005 milyet. Sıkıntının esas sebebi Batı ima ettiği en küçük bir cihazın kutusuna bile uzun uzun nasıl kullanacağını gösteren kılavuz koyarken, bünyesinde milyarla cihazı, sistemi ihtiva eden, ayrıca diğer varlıklardan farklı olarak ruha sahip olan insanın yaratıcı tarafından nasıl hareket edeceğine dair gönderiler kullanma kılavuzu üzerinde hiç durmuyor. Bakınız, son devir İslam büyüklerinden Abdülhakim'i Arvasi Hazretleri, yaratıcının koyduğu kuralları yok farz edip kendi düzenlerini kendileri kurmaya kalkanların neticesini nasıl ifade ediyor? Gördüğünüz her musibet ve felaket, her kızgının, nefretin, hakkı tanımamanın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Bu da hukuku kendiniz kurmaya kalkışmanın, Hak Teala ile yarış etmenin neticesidir. İnsanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi Hakk'a karşı gelmek, onun nizamına uymamaktadır. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Hak Teâlâ'yı hakim bilip ona kulluk edip emirlerine uymadıkça ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hak'tan ve Hak yolundan başka her ne düşünülse hep ayrılık ve perişanlık yoludur. Hak Teâlâ'dan başka her neye tabi olur, her neye tapınır, onun yerine her neyi sever ve hakiki hakim tanırsanız, biliniz ki onlar da sizinle beraber yok olacaklardır. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.